Ayrım 8. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 75. Beklenmedik bir biçimde bu konuda karar kendiliğinden verilmiş oldu. 3 gün sonra masamın üzerinde Kekesfalva'nın beni pazar günü akşam yemeğine beklediklerini belirten mektubunu buldum. Bu kez yalnızca beyler gelecek, üstelik bunların arasında daha önce bana yakın dostu olarak bahsettiği Yarbay F. de olacaktı. Ayrıca kızı ve Ilona da bu ziyaretimden mutluluk duyacaklardı. Hiç utanmadan söyleyebilirim ki bu davet kendini halen mahcup hisseden bu genç delikanlıyı çok gururlandırmıştı. Demek ki beni unutmamışlardı. Ayrıca Yarbay F.'nin geleceğinin bildirilmesi, Kekesfalva'nın bundan sonraki mesleki kariyerimde nasıl bir minnettarlık duygusunun etkisinde olduğunu çok iyi anlıyordum. Bana destek sağlamayı düşündüğü anlamına da gelebilirdi. Gerçekten de daveti hemen kabul ettiğime pişman olmadığımı söylemeliyim. Gerçekten hoş bir gece geçirdik. Karargâhta kimsenin özel bir ilgi göstermediği düşük rütbeli bir subay olan ben, bu yaşlı ve saygın beylerden hiç alışık olunmayan bir yakınlık gördüm. Kekesfalva onlara benim hakkımda olumlu şeyler anlatmış olmalıydı. Yaşamımda ilk kez benden yüksek rütbeli biri benimle rütbe farkı gözetmeden konuşuyordu. Alaydaki yaşantımdan memnun olup olmadığımı, terfi durumu bile sormayı ihmal etmedi. Ayrıca Viyana'ya gidersem ya da herhangi bir ihtiyacım olursa kendisini aramaktan çekinmemem gerektiğini belirtti. Kel kafalı, yumuşak Aydede yüzlü, çok neşeli bir insan olan noter beni evine davet etti. Yine şeker fabrikasının sahibi olan beyefendi sık sık konuşmalarını bana yöneltiyordu. Benden yüksek kademedekilerin her görüşüne büyük bir saygıyla katılmak zorunda olduğum subay gazinosundaki konuşmalardan çok farklı bir sohbetti bu. Kendime güveni tahmin ettiğimden de çok daha kısa sürede kazanmış, aradan yarım saat bile geçmeden, hiçbir çekingenlik hissetmeden sohbete başlamıştım. Yine iki uşak, o zamana kadar hiç tatmadığım, ancak zengin arkadaşlarımın gösteriş olsun diye anlattıklarından bildiğim çeşitli yemekleri arka arkaya getirdiler. Buz gibi nefis havyarlar ki yaşamımda ilk kez tadıyordum, ceylan pate ve sülün ve baş döndüren enfes şaraplar. Bütün bunların etkisinde kalmamın aptallık olduğunu çok iyi biliyordum. Ancak nasıl yadsıyabilirim ki? Ben yaşamın zevklerini tatma fırsatını hiç bulamamış, genç, toy bir teğmen olan ben, bu saygın yaşlı beylerle bolluk içinde bir sofrada bulunmaktan çocuksu bir gurur duyuyordum. Kahretsin diye düşünüyordum, kahretsin. Bu halimi Viyana'ya her gidişinde sahırda nefis yemeklerle nasıl tıka basa karnını doyurduğunu gerine gerine anlatan soluk benizli Vavruşka takımı mutlaka görmeliydi. Bu eve bir kez gelmeleri bile hayranlıktan gözlerinin fal taşı gibi açılmasına, ağızlarından sular akmasına yeterdi. Burada nasıl neşeyle oturup Savaş Bakanlığından bir yarbayla kadeh kaldırdığımı, şeker fabrikasının genel müdürüyle dostça sohbet ettiğimi, ayrıca bütün bunları bilmeniz inanılır gibi değil komplimanlarıyla karşılaştığımı bu kıskançlar mutlaka görmeliydi. Kahve servisi küçük odada yapıldı. Konyaklarımız iyice soğutulmuş, buğulu, tombul bardaklarda geldi ve tabii yine rengarenk likörler ve dikkat çekici armalı bantlarıyla kalın purolar. Sohbet sırasında Kekesfalva gizlice bana doğru eğilerek yemek sonrası bu beyefendilerle kağıt oynamayı mı yoksa genç kızlarla sohbet etmeyi mi yeğleyeceğimi sordu. Hiç kuşkusuz ikincisi diye yanıtladım ivedilikle. Her şeye rağmen Savaş Bakanlığından bir yarbayla kağıt oynama riskini göze alamazdım. Kazanmam onu kızdırabilir, kaybetmem ise bütün bir ayı parasız geçirmeme neden olabilirdi. Üstelik de cüzdanımda topu topu 20 kron vardı. Böylece yan tarafta oyun masası kurulurken ben de kızların yanına oturdum. Şaraptan mı yoksa keyiften mi bilmiyorum ama o gece bana kızlar daha bir hoş göründüler. Edith son karşılaşmamızda olduğu gibi asık suratlı, solgun ve hasta görünmüyordu. Kim bilir belki de konukların onuruna biraz allık sürmüştü ya da yanakları gerçekten içten gelen mutluluk duygusuyla pembeleşmişti. Dudaklarında her zamanki gergin, sinirli titremeler, gözlerinde istemsiz seyirmeler yoktu. Pembe bir elbise içinde orada oturuyordu. Sakatlığını ne bir örtü ne de bir kürkle gizlemişti. O keyifli ortamda kimsenin de bunu düşünecek hali yoktu. İlona'ya gelince bence hafiften çakır keyifti. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu ve güzel omuzlarını gülerken geriye attığı zaman bir rastlantı yaratıp çıplak kollarına dokunmaktan kendimi zor alıkoyuyordum. Ağzımda içimi ısıtan konyan tadı, elimde kokulu dumanı, burnumu hafifçe gıdıklayan kocaman bir puro, yanımda iki tane şık, neşeli kız ve böylesine muhteşem bir akşam yemeğinden sonra en aptal insan için bile konuşmak çocuk oyuncağı sayılır. Aslında o kahrolası çekingenliğim olmasa hoş sohbet biri bile sayılırdım. Ama o akşam tam formumdaydım. Ve her şeyi büyük bir canlılık ve neşeyle anlatıyordum. Tabii anlattıklarım genellikle kışlada başımızdan geçen önemsiz saçma hikayelerdi. Örneğin son olarak geçen hafta Albay postane kapanmadan Viyana'ya bir ekspres mektup göndermek istemiş, gerçek saf bir köylü çocuğu olan bir mızraklı süvariyi çağırıp mektubun çok acil Viyana'ya yetişmesi gerektiğini söylemişti. Zavallı aptal doğruca ahıra koşmuş, atını eğerlemiş ve Viyana'ya doğru yola koyulmuştu. Neyse ki olay hemen fark edilip en yakın karakol telefonla onun geri döndürmesi için bilgilendirilmişti. Aptal 18 saat ata binmekten böylece kurtulmuştu. Bunlar gerçekten derin bir anlam taşımayan anlatılardı. Yeni eski kışla anıları, günlük olan anekdotlarla kendimi ve çevremdekileri oyalıyordum. Yanımdaki kızların bunlardan çok hoşlandıkları, durmadan kahkahalarla gülmelerinden belliydi ki bu da beni şaşırtıyordu. Özellikle Edith'in çınlayan kahkahaları daha da bir abartılıydı. Bu keskin ses hemen çatallaşabiliyordu. Ama bu keyfin gerçekten de genç kızın içinden geldiği belliydi. Genelde porselen gibi bembeyaz olan solgun yanaklarına tam anlamıyla renk gelmişti. Yüzü sağlık ve neşenin verdiği güzellikle aydınlanıyor, genelde donuk ve hüzünlü gri gözleri çocukça bir sevinçle parlıyordu. Sakat vücudunu unuttuğunu görmek hoştu. Çünkü böyle olunca hareketleri giderek daha özgürleşiyor, tavırları yumuşuyordu. Kendini pervasızca koltuğunda geriye atıyor, gülüyor, içiyor, İlona'ya sarılıyor, kolunu omzuna koyuyordu. İki kız da anlattığım saçmalıklarla gerçekten çok eğleniyorlardı. Anlatılanın beğenilmesi, anlatan için gerçek bir ateşleyicidir. Çoktandır unuttuğum birçok öykü birbiri ardı sıra aklıma geliyordu. Normalde ürkek ve çekingen biri olmama rağmen benim için çok yeni olan bir cesaret duygusuna kapılmıştım. Onları hem güldürüyor hem de onlarla gülüyordum. Yaramaz çocuklar gibi köşeye çekilmiş gülüp oynuyorduk. Bununla birlikte kendi neşeli alanımızda durmaksızın şakalar yapıp konuşurken bir yandan da beni izleyen bakışları yarı bilinçli yarı bilinçsiz fark ediyordum. Bu bakışlar oyun masası tarafından altın çerçeveli gözlükten yayılıyor ve bu sıcak samimi bakışlar mutluluğumu daha da arttırıyordu. Yaşlı adam arada sırada elinde tuttuğu oyun kağıtlarının altından gizlice ötekilerden utanıyor olmalıydı, göz ucuyla bizi süzüyor, bakışlarımız karşılaştığında ise bana dostça başsallıyordu. Yüzünde güzel bir müzik dinleyen bir insanın mutlu ve huzurlu aydınlığı görülüyordu. Bu böyle neredeyse gece yarısına kadar sürdü. Neşeli sohbetimiz bir kez olsun kesilmemişti. Bu arada ikram inanılmaz güzellikte sandviçlerle sürdü. İlginçtir ki yiyeceklere saldıran yalnızca ben değildim. Kızlar da sandviçleri kapıştıkları gibi ağır, siyah, enfes İngiliz biralarını da ardı ardına yuvarladılar. Ancak artık ayrılma zamanı gelmişti. Eski bir arkadaştan, çok sevdikleri samimi bir arkadaşlarından ayrılırmışçasına bir yakınlıkla İlona ve Edith elimi sıktılar. Elbette ki onlara en kısa zamanda hemen yarın ya da öbür gün tekrar geleceğime dair söz vermem gerekti. Daha sonra öteki üç beyefendiyle birlikte antreye ilerledim. Arabayla evlerimize bırakılacaktık. Uşak, yarbayın paltosunu giymesine yardımcı olurken ben de paltomu kendim aldım. Birden birinin bana paltomu arkama atmakta yardımcı olmaya çalıştığını fark ederek döndüğümde bunun Herr von Kekesfalva olduğunu gördüm. Panikle bu desteği geri çevirmek isteyince nasıl olur da benim gibi bir çaylak böyle saygın yaşlı bir beyden hizmet alabilirdi? İyice yanıma sokuldu. Teğmenim diye fısıldadı kulağıma. Ah teğmenim, ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Kızımın tekrar işten kahkahalar attığını görmenin nasıl bir mutluluk olduğunu anlayamazsınız. Hiç böylesine neşelenmiyordu. bugün neredeyse eski günlerindeki gibiydi. Hani? O anda yarbay yanımıza gelip gülümseyerek, "Hadi artık gidelim mi?" diye sordu. Kekes Falva elbette onun yanında konuşmasını sürdürmeyi kendine yakıştırmadı. Ama birden yaşlı adamın elinin çok sevdiği çocuğunu ya da eşini sevgiyle okşarmışçasına yavaşça kolumun üstünde dolaştığını hissettim. Bu ürkek okşamanın kaçamaklığında, gizliliğinde öylesine bir minnet, öylesine bir içtenlik vardı ki aynı anda hem büyük bir mutluluk hem de umutsuzluk duygusuyla sarsıldım. Ve askeri bir saygıyla arabadaki yerimi almak üzere yarbayın bir adım gerisinde evin önündeki üç basamağa inerken ruhumdaki karmaşanın anlaşılmaması için büyük gayret harcadım. O akşam hemen yatıp uyuyamadım, çok heyecanlanmıştım. Dışarıdan bakılınca her ne kadar önemsiz gibi görünse de en nihayetinde yalnızca yaşlı bir adam sevecenlikle kolumu okşamıştı. Kekes Falva'nın içten teşekkürünün ifadesi olan o basit jesti tüm benliğimin sarsılmasına neden olmuş, kendimi bir duygu selinin içinde bulmuştum. Bu etkileyici dokunuşta öylesine saf, tutkulu bir içtenlik hissetmiştim ki daha önce hiçbir kadında bile bunu görmemiştim. Genç bir insan olarak yaşamımda ilk kez bu dünyada birine yardım etmiş olmanın bilincine varıyor, benim gibi küçük, sıradan, güvensiz bir subayın başka birini gerçekten mutlu edebilme gücüne sahip olmasına şaşırıyordum. Belki de çocukluğumdan bu yana hep başkaları için hiçbir önem taşımayan, hiçbir çekiciliği olmayan, tamamen gereksiz bir adam olduğum inancıyla tüm benliğimi baskılamış olmam bir işe yaramanın verdiği şaşkınlığı açıklıyordu. Askeri okulda, askeri akademide her zaman hiç dikkat çekmeyen, orta sınıf öğrencilerden biriydim. Hiçbir zaman sevilen, özellikle el üstünde tutulan bir öğrenci olmadım. Orduda da durumum hiç farklı değildi. O nedenle, diyelim ki birden ortadan kaybolsam, söz gelimi attan düşüp boynumu kırsam, arkadaşlarım, "Yazık oldu, zavallı Hofmiller" diye ilk anda konuşacak olsalar bile, bir ay sonra kimsenin eksikliğimi hissetmeyeceğinden emindim. Böyle bir durumda benim yerime atımın eğerine başka biri oturur, o da iyi kötü benim görevlerimi yerine getirirdi. Daha önceki iki garnizonumda ilişki kurduğum kız arkadaşlarımla da durum aynıydı. Yaroslav'da bir dişçinin sekreteriyle, Viyana Neustadt'ta ise bir terzi yamağıyla ilişkim olmuştu. Onunla dolaşmış, Anöl ile bir boş görünümde odamda beraber olmuş, ona doğum gününde bir mercan kolye almış, bu tür ilişkilerde olağan olan tatlı sözcükler fısıldaşmıştık. Kim bilir, belki de o anlarda bunu içtenlikle yapmıştık. Ama sonra tayinim çıkınca kendimizi çok kolay teselli etmiştik. İlk üç ay boyunca birbirimize zorunlu olarak mektup yazmış ama sonra ikimiz de başkalarını bulmuştuk. Tek fark şimdi yanındakinin kulağına Tony yerine Ferdl diyerek fingirdemesiydi. Her şey geçmiş, unutulmuştu. Yaşamdaki tek amacı görevini eksiksiz yapmak ve kimseye kesinlikle sıkıntı vermemek olan ve yaşamdan esas olarak hiçbir şey beklemeyen ben, 25 yaşındaki bir genç olarak şimdiye kadar hiç böylesine güçlü, tutkulu bir duygu hissetmemiştim. Ama hiç beklenmedik bir şey olmuştu ve ben büyük bir merakla kendimi izlemeye çalışıyordum. Bu gerçek miydi? Benim gibi orta karar genç bir insan bile başkaları üzerinde etkili olabilir miydi? Benim gibi tüm serveti 50 kron bile olmayan birinin, zengin bir adamı tüm arkadaşlarından daha fazla mutlu edebilmesi mümkün müydü? Yoksa ben, Teğmen Hofmiller birine yardım etmeyi, hatta onu teselli etmeyi başarabiliyor muydum? Bir iki gece sakat, felçli bir kızla oturup, onunla konuşmam, gözlerinin parlamasına, yanaklarına renk gelmesine ve ruhsuz bir evin varlığımla aydınlanmasına yetiyor muydu? Heyecandan dar sokaklarda öylesine hızlı yürümüştüm ki ateş bastığını, terlediğimi hissediyordum. Kalbim öylesine çarpıyordu ki ceketimi çıkarıp atmak istiyordum. Bütün bu şaşkınlık içinde beni daha da çok şaşırtan yeni ikinci bir gerçeği fark ettim. Bu yabancı insanlarla dost olmak kolay, inanılmaz derecede kolaydı. Bunun için ne emek sarf etmiştim ki? Biraz olsun acıma duygusu göstermiş, iki geceyi o da şık, güzel, neşeli, mutlu akşamı o evde geçirmiştim. Hepsi o kadar. Bu da yetmişti, öyle mi? Tüm boş zamanını kahvede pinekleyerek, sıkıcı arkadaşlarla, anlamsız kağıt oyunları oynayarak ya da bulvarda bir aşağı bir yukarı turlayarak geçirmek ne saçmalıktı. Bundan böyle bu saçmalığa, bu boş yaşama bir son verecektim. Yaşamı anlamaya yeni başlamış, yeni uyanmış bir insan olarak, gerçek bir heyecan ve tutkuyla, giderek hızlanan adımlarla gecenin içinde yürüdüm. Bugünden başlayarak yaşamımı değiştirecektim. Kafeye daha az gidecek, o aptal iskambil oyunlarını ve bilardoyu seyrek oynayacak, beni yozlaştırmaktan başka bir işe yaramayan ve kimseye hiçbir faydası olmayan tüm bu boş zaman öldürmelere bir son verecektim. Bunların yerine o zavallı hasta kızı daha sık ziyaret edecek, hatta kızlara daha hoş, daha eğlendirici şeyler anlatabilmek için önceden hazırlanacaktım. Onlarla satranç oynayacak, hoş ama anlamlı bir şekilde vakit geçirecektim. Yalnızca yardımcı olmak, başka birine faydam dokunması fikri bile içimde bambaşka bir sevinç uyandırıyordu. Öylesine mutluluk doluydum ki içimden şarkı söylemek ya da başka herhangi bir çılgınlık yapmak geliyordu. Kişi ancak başkaları içinde bir değeri olduğunu anladığında varlığının anlamını ve önemini kavrayabiliyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 82.